げみぐ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 30 Aralık 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Akşam gazetesi muhabiri Yelda Gökdağ Arıkanoğlu stüdyomuzda konuğumuz olacak. Ekonomide yaşanan gelişmeler bir sonraki konumuz olacak. Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz stüdyomuzda konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, profesör doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti işte uzaya açılan kapı. Milliyet TUSAŞ'ın kalbine girip çalışmaları inceledi demiş gazete. Savunma sanayinde ilkleri yapan yerli otomobil projesini başlatan Türkiye uzay yolunda da ilerleme kaydediyor. Bunda en büyük pay TUSAŞ'ın. Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusunun son testlerini yapan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde TürkSat 6A'nın montaj ve yapım aşamalarını izledik. Tesise girişte ilk aşamada Temiz Oda adı verilen bölgenin girişinde vücudunuzdaki elektrik boşaltılıyor. Daha sonra 2022'de uzaya gönderilmesi planlanan uydunun uzay şartlarında test edildiği bölge yer alıyor. TürkSat 6A burada -184 ve +150 derecelerde teste tabi tutuluyor. Üçüncü aşamada da her bir parçası tek tek nakış gibi nanoteknoloji işleniyor. 15 kilometre uzunluğunda dokunan kablodan battaniyesi giydiriliyor. Uydunun üzerinde uzaydaki açısını belirlemek için 14 ayrı kontrol noktası yer alıyor demiş gazete. 400 mühendisin çalıştığı TUSAŞ'ta üzerinde binlerce sensörün yer aldığı TürkSat 6A'ya basınç odasında, manyetik odada, ilk kalkış odasında, titreşim alanında tüm testler uzay şartlarında yapılıyor. Bir uydunun tamamlanması için 6 ay gerekiyor demiş Milliyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşeti FETÖ'nün kasası 10 milyar dolar. TMSF Başkanı Muhittin Gülal, darbe girişimi öncesinde FETÖ'nün sahip olduğu korkunç ekonomik gücü rakamlarla Hürriyet'e anlattı. Gülal, FETÖ'den dolayı kayyum atanan şirket sayısının 829, bunların aktif büyüklüklerinin 59.6 milyar lira, yani 10 milyar dolardan fazla olduğunu belirtti. Gülal şunları söyledi: 10 milyar dolarlık bir yapıyla terör örgütü finanse ediliyordu. Örneğin bir firmada tüm tedarikçilerin örgüte %10 para kesiliyordu. Biz bunu delillendirdik, diyor Hürriyet gazetesi. %38 büyüdü başlığı var. Gülal devraldıklarında FETÖ şirketlerinde imaj sorunu olduğunu söyledi. Bu sürede hem imajı hem bilançoyu yönetmişler ve yaşanan bu zorluklara rağmen şirketler %38 büyümeyi de yakalamış. Sabah gazetesinin manşeti: yeni yılın ilk müjdesi 60 bin kişiye devlette iş. Sağlıkçıdan öğretmene ve polise kadar birçok meslek için kamuda iş kapısı açılıyor. Süreli sözleşmeli personelin sorunu da çözülüyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. En çok atama 3 bin kontenjanla sınıf öğretmenliğinde olacak. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bunun 6.676'sı doktor, 8.288'i uzman doktor olacak. 7.000 polis, 8.000 bekçi alınacak. 500 kadın özel harekatçıyla 2.000 komiser yardımcısı alımı da devam ediyor. Kadro, maaş ve sosyal güvencesi olmayan 10.000'e yakın süreli sözleşmeli personel ile sözleşme imzalanacak. Bu kurum için 2023 yılına kadar postacıdan bankacıya 55 bin personel alınması planlanıyor, demiş Sabah gazetesi. Bir de hemen yanda bir başlık var. Kanal İstanbul dünyanın cazibe merkezi olacak, diyor şehir yönetimi uzmanı Profesör Recep Bozdoğan. Kanal İstanbul'la ilgili tüm gerçekleri anlattı. İstanbul Boğazı dünyanın en riskli su yolu. Kanal İstanbul Boğazı bu tür tehlikelerden koruyacak. Bu projeyle bölge dünya çapında bir cazibe merkezi olacak. Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağlanacak. 100 milyar dolarlık gelir elde edilebilir. O bölgede aktif fay hattı olmadığı için deprem tehlikesi yok. Çevreye zarar vermeyecek. Terkos Gölü zarar görmeyecek. Yeni Birlik gazetesinin manşetinde Doğu Akdeniz, Mısır gelişmeden memnun başlığı var. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, Libya mutabakatını değerlendirerek Libya ile imzaladığımız bu deniz yetki alanları anlaşmasından aslında Mısır da son derece memnun. Mısırlı yetkililer bunu söylediler. Onların sahası genişledi, dedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, küreselleşme çağında misak-ı milli sınırlarının güvenliği sınırların ötesinden başlar. Yani Türkiye'nin güvenliği bu çağda misak-ı milli sınırlarının ötesinde başlar. Siz hattı geniş çizmezseniz bu küreselleşme çağında ülkenizi ulusal sınırlarını dahi koruyamazsınız. Biz bunun örneklerini defalarca gördük, ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Libya'da ne işimiz var eleştirilerine ilişkin Kalın, Libya birilerine çok uzak gelebilir. Libya bizim deniz komşumuzdur. Libya bizim sadece tarihi bağlarımız olduğu bir yer değil, aynı zamanda Kuzey Afrika'nın en belirleyici ülkelerinden biridir. Kuzey Afrika'da bir kriz olduğunda bütün Akdeniz ülkeleri bundan etkilenir, Türkiye bundan etkilenir. Bu Libya'da ne işimiz var sözü çok dar bir bakış açısının cümlesidir, değerlendirmesinde bulundu, diyor Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın. Sürmanşette ise gözlem noktalarından çıkmayacağız başlığı var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız, gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır, dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "İyi ki Türkiye var, yalnız bırakmadık." 90 kişinin öldüğü bombalı terör saldırısının ardından Somali'nin yardımına koşan tek ülke Türkiye oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçan kalesi sağlık malzemesi taşıdı. Ülkede tedavi edilemeyecek 15 yaralı, saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk ile birlikte Türkiye'ye getirildi. Türk asker ve sağlık görevlilerinin alandaki koşuşturması kameralara da yansıdı. 50 yaralı Türkiye'nin yaptırdığı Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz yaralıları ziyaret ederek moral verdi. Hayatını kaybeden Türk vatandaşları Turan Sevi, Mehmet Kaplan'ın cenazeleriyle yaralıları taşıyan uçağı Somali Cumhurbaşkanı Abdullah Muhammed Türkiye'ye uğurladı, diyor Yeni Şafak gazetesi. Yeni Akit gazetesinin manşeti "Faizsiz sistemle Türkiye şahlanır." 2019 yılının Türkiye'nin kırılganlıklarını test ettiği bir yıl olduğunu vurgulayan Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü üyesi Doçent Doktor Yusuf Dinç, faizsiz finansa yönelik atılan adımların teşvik edilmesiyle ekonominin şahlanacağını söyledi. Türkiye gazetesinin manşeti "TOG'u muadilleriyle kıyasladık, daha kaliteli, daha ucuz" demiş gazete. Türkiye'nin otomobili TOG, Tesla ile Jaguar, Mercedes ve Audi gibi asırlık markaların modelleriyle boy ölçüşüyor. Türkiye'nin otomobili dünyanın en önde gelen marka ve modelleriyle rekabet edebilecek özellikleriyle dikkat çekiyor. Doğuştan elektrikli yapısıyla birçok markayı daha başlangıçta geride bırakan TOG otomobillerinin karşısında Amerikan Tesla'nın Model X adını verdiği SUV modeli var. İngiliz markası Jaguar'ın tamamen elektrikli I-Pace'i, Mercedes'in yeni satışa çıkardığı EQC 400'ü, Audi'nin e-ton 55 Quattro'su ve Volkswagen'in yakında tanıtıma yapılması beklenen ID.4'ü teknik özellikleri bakımından Türkiye'nin otomobiliyle aynı sınıfta yer alıyor, demiş Türkiye gazetesi. Star gazetesinin manşeti "Yargıda seri dönem, yeni yılla birlikte Türk yargı sistemi iki yeni uygulamayla tanışacak. Savcıyla anlaşmayı içeren seri muhakeme usulü ve dosya üzerinden karar verilmesini sağlayacak basit yargılama 1 Ocak itibariyle devrede olacak. 2019'da yargıda hedef süre nöbetçi noterlik hizmeti, elektronik tebligat gibi uygulamaları hayata geçiren Adalet Bakanlığı, 2020'de de yargı reformu strateji belgesi kapsamındaki çalışmalara hız verecek. Yeni yıldan itibaren de yargı sisteminde seri muhakeme ve basit yargılama usulleri uygulamaya girecek. Hakkı olmayan yere tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve yalan beyan gibi basit suçlar için uygulanacak seri muhakemede savcı belli suçlarda sanığa indirim teklif edebilecek. 2 yıla kadar suçlarda uygulanacak basit yargılamada ise yazılı savunma alınabilecek, mahkeme dosya üzerinden resmen karar verebilecek. Adalete erişim kolaylaşacak, diyor Star gazetesi. Basit yargılama ve seri muhakeme usulü yargılamalarla mahkemelerin nitelikli davalar için daha çok emek ve zaman ayırabilmesi amaçlanıyor. Türkiye'de yıllık yaklaşık 340 bin dosyanın basit yargılama, 180 bin dosyanın da seri muhakeme kapsamına gireceği değerlendiriliyor. Akşam gazetesinin manşeti "Kitapların Rain Man'i." Aritmetik zekasıyla dikkat çeken otizmli Burak, Görevlendirildiği kütüphaneyi hafızasına kazıdı. Hangi rafta hangi kitabın olduğunu bilen genç, okulun göz bebeği diyor. Küçük yaşta otizm tanısı konulan 21 yaşındaki Burak Bulut, aritmetik zekasıyla dikkat çekince eğitim gördüğü okulun kütüphanesinde görevlendirildi. O sıfırdan bir kütüphane yaratıp her şeye kolaylıkla ulaşılacağı bir sistem kurdu. Hangi rafta, hangi konuda kitap olduğunu bilen Burak, kütüphane kullanıcısının isteğini hiçbir kayda bakmadan yerine getiriyor. Öğretmenleri ona Dustin Hoffman'ın ünlü filminden yola çıkarak Yağmur Adam, Rain Man diyor. Milat Gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Milat Gazetesi'nin manşeti: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Sayın Erdoğan'ın hamleleriyle Türkiye üst lige çıktı. Milat'a konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve diğer devletlerle temasları Türkiye'yi bir üst lige çıkarmıştık. Artık yeni bir düzene giriliyor ve Türkiye burada yerini alıyor, dedi.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Akşam Gazetesi muhabiri Yelda Gökdağ Arıkanoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündeme manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerine ve arka sayfalara baktığımızda Doğu Akdeniz'le Libya ile ilgili yaşanan gelişmeler, bu konuda yapılan açıklamalar ön plana çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kanal 7'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtlamış ve orada diyor ki Hafter'e dur denilmezse Libya Suriye gibi olur. Libya konusunu konuşacağız ama arkadaşlarımız bir telefon bağlantısı hazırlamışlar. TRT Merkez Haberler'den muhabir arkadaşımız Rasim Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Ondan gündeme alalım, birlikte değerlendirelim. Rasim Kılıç merhaba.
Arzu Türkan günaydın, kolay gelsin.
Günaydın, sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Başkent yeni haftaya oldukça yoğun bir gündemle başlayacak. O gündemin ilk sırasında şüphesiz en önemli madde Libya konusunda olacak. Türkiye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki konuları yakından takip ediyor. Hem Türkiye'nin hem de dünya kamuoyunun gündemindeki ilk sıralardan bir tanesi Libya olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün programlarını Ankara'da sürdürecek. Saat 13.30'da TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen ödül törenine katılacak Cumhurbaşkanı. Saat 13.30'da Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bu törende. Kürsüde olacak Cumhurbaşkanı ve özellikle Libya ve Doğu Akdeniz konusunda vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Tek programı bu değil Cumhurbaşkanı. Aynı zamanda bugün bir konuğu da var. Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon Türkiye'ye gelecek. Resmi törenle karşılanacak konuk başkanı. İkili ve heyetler arası görüşmeler var. Aynı zamanda yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Saat 18.15'te de anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı olacak. Tabii Libya meselesi gündemin en önemli maddelerinden bir tanesi. Tezkere ile ilgili mesai bu hafta mecliste verilmesi bekleniyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Libya tezkeresinin gelmesi bekleniyor. Perşembe günü de genel kurulda görüşülmesi öngörülüyor. Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla birlikte askeri işbirliği anlaşmasını içeren ikili anlaşma imzalanmıştı. Bu kapsamda Türkiye olası acil bir durumda Libya'ya asker gönderebilme yetkisi veriyordu Libya'ya yapılan anlaşmada. Şimdi Libya'ya sınır ötesi tezkereyle ilgili asker yollanmasıyla ilgili bir tezkere gelecek meclise. İşte bununla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nden destek açıklaması gelmişti. Devlet Bahçeli 49 milletvekilinin evet oyu kullanacağını söylemişti. Ancak İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde olumsuz bir görüş hakimdi. İşte bu nedenle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir bilgilendirme turu düzenleyecek. Bugün saat 12'de CHP Genel Merkezi'ne, saat 14'te de İyi Parti Genel Merkezi'ne gidecek. Hem Kılıçdaroğlu'yla hem de Meral Akşener'le bir görüşme yapacak. Tezkerenin Türkiye açısından önemini, Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini detaylı bir şekilde anlatacak. Dolayısıyla Libya konusunda hareketli bir gündem olması bekleniyor bugün başkentte diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Rasim Kılıç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. Evet, Rasim Kılıç gündemi aktardı. Biz de Akşam Gazetesi muhabiri Yelda Gökdağ Arıkanoğlu'yla değerlendirmeye devam ediyoruz. Biz de Libya demiştik.
Evet.
Biz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sözlerini dinleyicilerimize okumuştuk. Ama işte yeni bilgiler Rasim Kılıç'tan geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün bilgilendirme turu için muhalefet partilerini ziyaret edecek diyor Rasim Kılıç. Bir de tezkere meclise geliyor. Herhalde yılbaşından sonra hemen 2 Ocak gibi evet. Görüşülmesi planlanıyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
Bugün Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere meclise sunulur. Tahminimiz o yönde. Hemen 2 Ocak'ta da meclis toplanacak. Olağanüstü çağrıda bulunması bekleniyor Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un. 2 Ocak'ta da tezkere mecliste görüşülecek. Şimdi bu Libya'ya asker gönderilmesine karşı olan iki parti var şu an hali hazırda. Hem Cumhuriyet Halk Partisi Libya'da ne işimiz var diyor. Hem de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Tabi bu tezkere konusunda hükümetin tüm siyasi parti gruplarını ikna etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek, bir ziyarette bulunacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na neden Libya'ya asker göndermemiz gerektiği konusunda bilgilendirmede bulunacak. Hem de ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek ve tezkerenin önemini vurgulayacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşecek ama onun saati ve tarihi konusunda henüz net bir bilgi yok. Dolayısıyla 7 Ocak'ta açılmasını beklediğimiz meclis sadece tezkere için daha önce açılacak, 2 Ocak'ta açılacak. Sonrasında yeniden 7 Ocak'a kadar kapanmasını bekliyoruz meclisin. Son derece önemli Libya'daki gelişmeler. Dolayısıyla Türkiye'de Libya'da yaşanan çatışma hali, aynı zamanda Libya'yla biliyorsunuz bir mutabakat imzaladık. Hı hı. Doğu Akdeniz'deki haklarımız konusunda. Dolayısıyla Libya Türkiye için son derece önemli. Buna ilişkin az önce siz de başını verdiğiniz araya muhabir arkadaşımız girdi. İbrahim Kalın'ın belli bazı açıklamaları var. Son derece de önemli. Hafter'e dur denilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi Libya'da iki uçlu bir yönetim var. Siyasi ve askeri olarak ikiye bölünmüş durumda. Tobruk'ta Hafter yönetim var. İşin askeri tarafı. Trablus'ta da ulusal mutabakat hükümeti şu an mevcut durumda. Biz ulusal mutabakat hükümetine destek veriyoruz. Ona Birleşmiş Milletler, İtalya ve Katar'da destek veriyor. Ama aynı zamanda Hafter'in destekçileri var ve çok büyük bir uluslararası bir ağ denilebilir. ABD, Rusya, Fransa, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Hafter destekçisi. Libya'da ve İdlib'de Rusya ile karşı karşıyayız bu anlamda. Rusya da çünkü Hafter'e destek veriyor. İdlib konusu da birazdan ona geliriz. Rusya ile karşı karşıya kaldığımız bir nokta. Libya önemli bahsettiğimiz gibi. Orada kimse Hafter'e dur demezse diyor İbrahim Kalın. Orası da Suriye gibi olacak. Dünyanın gözü önünde Hafter'e silah yardımı yapılıyor deniyor. Ocak ayında Almanya'da zirve var Libya konusunda. Dolayısıyla Berlin'de toplanmamızın zirve yapmanın anlamı kalmayacak eğer durum böyle devam ederse. Çünkü Hafter'in Trablus'a yönelik bir şeyi var, saldırısı var. Abu Dhabi'de daha önce Hafter Libya Başbakanı Faiz'le bir araya gelmiş, bir anlaşma imzalamış. Ancak Hafter bunu bozmuş, saldırılara başlamış ve o günden beri de kimse Hafter'e dur demedi diyor. Bize de geldiler, anlaşmayı bozdular, meşru da değil diye şikayette bulunmuşlar. Bu konuda da trafik Ağustos Eylül ayı gibi başlamış. Türkiye'de biz de üzerimize düşeni yaparız demiş. Şimdi tezkere çıktıktan sonra ne olacak? Oraya ne kadar asker gönderecek? Ne kadar süreyle gönderilecek? Rusya ile ikili ilişkilerimizi bu durum nasıl etkileyecek? Bunlar önemli konular. Cezayir ile bir temas var. Cezayir ve Katar'ın da Berlin sürecine dahil edilmesini istiyor Türkiye tarafı. ABD yaptırımlarına ilişkin de bir değerlendirmede bulunmuş. Ocak ve Şubat ayında orada yeni bir paket gündeme gelecek. Bohça gibi S-400 Türk akım var. Her şey var demiş. Yani ABD bir taraftan Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor bu ekonomik yaptırımlarla. Libya süreci var. Libya'da hem müttefikimiz olan Rusya'yı karşımıza almış oluyoruz mecburen. Hem de ABD karşımızda olacak. Ancak Libya'daki gelişmeler Türkiye'yi doğrudan etkileyecek. Dolayısıyla Türkiye bunun dışında kalamıyor. Kalması da mümkün değil. Şimdi bu neden özellikle son işte tezkere konusunda süreç hızlandı onu söyleyelim. Bu Trablus merkezine yeni bir saldırı başlattı ayın 12'sinde, 12 Aralık'ta. Dolayısıyla orada tüm dengeler değişebilir. O dengeler değişmeden Türkiye'nin müdahil olması gerekiyor. Uluslararası hava sahası kapatılabilir mesela Türkiye'ye. Dolayısıyla Türkiye işte tüm bunlar gerçekleşmeden Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi için biraz daha hızlı olması gerektiğini düşünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hatta Libya mutabakatı mecliste görüşülürken neden tezkereyi de aynı anda görüşmediğiniz şeklinde AK Parti grubuna bir tepki göstermiş bildiğimiz kadarıyla. Libya en önemli günden başlığımız. Merkel'le de Libya'yı görüştü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Merkel daha önce Rusya Başkanı Putin'le önce bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Libya konusunda son durumun ne olduğu konusunda liderler kendi aralarında böyle görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Putin-Merkel telefon görüşmesinde Libya krizinin çözümünde Almanya ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğu dahil siyasi ve diplomatik çabaların arttırılması ele alınmış. Yani sadece Türkiye'nin değil önümüzdeki süreçte pek çok ülkenin gündemindeki en önemli başlık Libya olacak. Yoksa yani Libya'nın elbette Suriye gibi bize doğrudan sınırı yok. Fakat denizler vasıtasıyla bir komşuluğumuz var. Dolayısıyla oradaki tüm gelişmeler Akdeniz'de Türkiye'nin durumunu etkileyecek. Durumu bu önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Şimdi İbrahim Kalın o programda Cezayir başlığıyla ilgili de konuşmuş. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaretin ayrıntılarını anlatmış. Bir de Cezayir ile de temas sürüyor demiş ve Cumhurbaşkanımız Tunus, Cezayir ve Katar'ın sürece dahil edilmesi gerektiğini söylüyor diye de altını çizmiş. Nasıl değerlendireceksiniz o bölgede gelişen son durumu?
Evet. Hatta Tunus'a çok ani bir ziyaret gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde. Tüm programlar iptal edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun o gün temsilcilerle görüşmesi vardı. Herkes ne oluyor? Cumhurbaşkanı nereye gitti? Şeklinde sorular yöneltiyordu. Cumhurbaşkanlığı arayıp sorduğumuzda Tunus'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. O apar topar gittiği için orada bir takım sıcak gelişmeler olduğunu anlamıştık. Cumhurbaşkanı Tunus'a gelmek istediğini söyleyince memnuniyet duyarız bundan demişler ve Cumhurbaşkanı hemen ertesi gün geliyorum o zaman demiş. Tunus'ta elbette Libya konusu konuşuldu. Şimdi bu çok taraflı bir denklem. Dolayısıyla konunun tüm muhataplarını, Libya'nın tüm komşularını bu denkleme dahil etmek gerekiyor. Dolayısıyla Ocak ayında Almanya'da gerçekleşecek o Libya merkezli Libya konulu o toplantı içinde Cezayir ve Katar'ın da olması isteniyor. Katar biliyorsunuz Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor Türkiye gibi, İtalya gibi. Dolayısıyla o denklemin dışında tutulmaması gereken bazı ülkeler var. Katar bizim için Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek verdiği için ayrıca önemli. Ama bölgesel gelişmelerde tüm ülkelerin taraf olduğu böyle bir konuda onların da dışında, denklem dışında kalması gerektiğini düşünüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. O toplantılarda muhtemelen Libya'daki o askeri kriz için tüm taraflar kendi görüşlerini dile getireceklerdir Cezayir ve Katar'da.
Peki. Şimdi bir de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları var. Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanlarıyla bir araya geldiler. Ve orada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib'deki 12 gözlem noktamızın altını çizdi. Bu gözlem noktalarını boşaltmayacağız dedi. Bu da önümüzdeki süreç için İdlib'e yönelik önemli bir başlık oldu. Nasıl değerlendirirsiniz?
Evet. İdlib'deki gelişmeler çok önemli çünkü Türkiye'ye yeni bir göç dalgası bekliyoruz oradan. İşte bugün Libya'da Türkiye'nin ne işi var diye soruyor özellikle muhalefet partileri. Suriye'de de ne işimiz var şeklinde bir soru soruyorlardı vaktinde. Şimdi Suriye bizim sınır komşumuz. Yüzlerce kilometrelik bir sınır hattına sahip her iki ülke. Dolayısıyla Suriye'de yaşanan her şey doğrudan Türkiye'yi etkiliyor. Oradan işte bir göç dalgası zaten hali hazırda 3,5-4 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Dolayısıyla Suriye'deki tüm gelişmeler elbette kimi ilgilendirecek? Türkiye'yi ilgilendirecek. Şimdi İdlib'de rejim güçleri mütemadiyen bir hava saldırısı gerçekleştiriyor. Rus uçakları da bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Yüzlerce sivil hayatını kaybetti orada. İşte Türkiye hem ABD ile hem Rusya ile ikili anlaşmalar gerçekleştirdi. Rusya ile bir Soçi mutabakatı imzalandı. Ve Türkiye'nin orada 12 gözlem noktası kuracağına ilişkin o mutabakatta da yer aldı. Fakat orada bir ateşkesten söz edildi. Ve askeri herhangi bir harekatta bulunmaması istendi Türkiye'den. Oradaki gelişmeyi değerlendirmek için Türkiye bir müddet sessiz kaldı ama şimdi gelinen noktada o 12 gözlem noktasını da terk edin diyorlar. Türkiye'nin orada bulunması hem Suriyeli yerel halk için hem de olabilecek çok daha büyük işte saldırı eylemleri konusunda bir güvence. Dolayısıyla Türkiye o 12 gözlem noktasını asla terk edip gitmeyeceğiz diyor. Şimdi Türkiye bugüne kadar yapılan tüm mutabakatlara çok saygılı davrandı, yaklaştı. Rusya'nın da Türkiye'ye karşı böyle bir suçlaması var. İşte Türkiye mutabakata sadık kalmadı şeklinde. Ama Türkiye de Rusya'ya diyor. Biz sadığız, siz sadık davranmıyorsunuz. Ve mutabakata her tarafın uymasını bekliyoruz demiş. Hem Hulusi Akar da dün bununla ilgili. Biz hiçbir şekilde ateşkes sağlanması yönelik görevlerini kahramanca ve fedakarane bir şekilde ifade eden 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız. Buradan çıkmayacağız, burada kalmaya devam edeceğiz diyor. Herkesin bu mutabakat muhtıralarında verilen sözlerin gerçekleşmesi için gayret göstermesi gerekiyor diyor. Türkiye'nin hiçbir yeri işgal ettiği yok. Bu tür tartışmalar olmuştu. Suriye topraklarında sizin ne işiniz var şeklinde. Dolayısıyla bunu da hatırlatmış Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Masum insanlara yeteri kadar zarar verildi ki ilk günden bu yana Türkiye'nin en büyük gayesi buydu. Hem orada masum insanlara daha fazla zarar verilmesinin önlenmesi bakımından hem işte güvenli bölgelerin oluşturulması, Türkiye'de bulunan mültecilerin, Suriyelilerin evlerine, memleketlerine geri dönebilmeleri bakımından Türkiye çok büyük mücadeleler verdi. Orada tek bir çocuğun dahi gözyaşına tahammül edemeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'deki derdi belli. İlk günden bu yana belli. Orada daha fazla kan akmasına göz yummak istemiyor Türkiye. Ve insanların da evlerine dönmesini istiyor. Dolayısıyla Hulusi Akar da dün özellikle bu konuda vurguda bulunmuş. Terörden temizlenen yerleri de 600 bin Suriyelinin döndüğünü vurgulamış. Rakam aslında çok büyük. Yani 4 milyon Suriyeli'den bahsediyoruz. O rakamın içinde 600 bin ne önemi var ki şeklinde bakılıyor ama en az birkaç şehirde tüm Suriyelilerin memleketlerine geri gönderilmesi anlamına geliyor bu. TSK bu başarılı operasyonlarla 8200 kilometrekare toprağı teröristlerden arındırdı demiş Suriye ile ilgili. Önemli mesajlar vermiş. İdlib çok önemli bir başlık. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin tavrı, Rusya'nın tavrı, ABD'nin tavrı daha da işte atılacak yeni adımlarla ortaya çıkacaktır.
Peki, evet, bir de Türkiye'nin otomobili Cuma günü tanıtıldı. Onunla ilgili ayrıntılar var. Diğer markalarla kıyaslanmış Türkiye Gazetesi'nin manşet haberinde. Nasıl değerlendireceksiniz otomobili?
Vallahi ben çok beğendim. Siz de beğendiniz mi?
Tabii.
Çok tabii. Çok güzel bir araç. Biz işte elbette görselinden yola çıkabiliyoruz sadece. Çok güzel görünüyor vesaire ama otomobil uzmanları çok üst kalite, çok üst segment bir araç olduğunu söylüyorlar. Diğer pek çok büyük firma henüz işte dizel araçlar, benzinli araçlar üretirken Türkiye'nin ilk çıkış, ürettiği ilk aracın elektrikli olması, 500 kilometre menzile sahip olması, işte 30 dakikada %80'inin şarj olabilecek durumda olması, işte torku, yol tutuşu vesaire. Bunları da dediğim gibi biz çok uzman olmadığımız için duyduklarımız kadarıyla değerlendirebiliyoruz. Çok üst düzey bir araç olduğu, muadillerine göre de fiyatının son derece 250 bin bandında olabileceği söyleniyor. Muadillerine göre de fiyatının gayet iyi olduğu belirtiliyor. 2022'de herkes yollarda görmeyi bekliyor aracı. 2022'ye kadar şarj istasyonlarının da kurulması gerekiyor ama Türkiye genelinde çok büyük bir destek var. Cumhuriyet Halk Partililer her ne kadar bu konuda olumsuz görüş bildirmiş olsalar da bazı olumlu görüş bildirenleri de resmen topa tuttular diyebiliriz. Ekrem İmamoğlu'nun güzel bir çıkışı oldu. O beğendiğini söyledi. 82 milyonun arkasında olduğu bir proje bu. Türkiye'den keşke sürekli böyle çok verimli, Türkiye'ye ekonomik anlamda çok büyük destek verecek, katkı sağlayacak projeler olsa hep dileriz o. Ama böyle bir gündemde Fatih Çekirge çok güzel yazmış. Bu kadar yoğun bir gündemde işte Libya söz konusu, İdlib konusu gündemde, teröristlerle mücadele ediyoruz vesaire. Böyle bir gündemde bile bu kadar güzel bir haber gerçekten alkışlanır deriz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz
ben
programımıza katıldığınız için. Akşam Gazetesi muhabiri Yelda Gökdağ Arıkanoğlu konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız şimdi de. Stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Teşekkür ediyoruz. Ekonomide yaşanan gelişmeleri baktığımızda aslında bir yılı bitirdiğimize göre geçtiğimiz bir yılın değerlendirmesini yapabiliriz. Ekonomik açıdan 2019 hem dünyada hem Türkiye'de nasıl bir yıl oldu?
Dünyada ticaret savaşlarının gölgesinde geçti küresel ekonomi. Aslına bakarsanız o Trump'ın işbaşı yapmasıyla beraber ortaya koyduğu ekonomi politikası ve uyguladığı politikalar dünyayı zorlayacak gibi görünüyordu. Öyle de oldu. 2019'da biz ticaret savaşlarının gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkilerinin yoğun olduğu, yani olumsuz etkilerinin yoğun olduğu bir süreci yaşadık. Ancak buna rağmen hem FED tarafındaki gevşeme, yani Amerikan Merkez tarafındaki gevşeme, Çin'deki yavaşlama gibi unsurlar birazcık bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri alanda açtı. Ancak biz Türkiye olarak 2019'a 2018 Ağustos'unda yaşadığımız o kur şokunun etkisinde girdiğimiz için biraz kendi işimizle çok uğraşmak zorunda kaldık. Yani dışarıyı çok takip edemedik. Hep kendi iç gündemimizle yoğun bir şekilde ilgilenmek zorunda kaldık. Çünkü o kur atağının ardından enflasyonun 24'e gelmesi, üretici fiyatlarının 46'ya gelmesi, risk primlerinin yükselmesi, işte 3 çeyrek küçülme yaşadı Türkiye üst üste biliyorsunuz. O süreçte Türkiye aslında toparlanmaya çalıştı. Bunun piyasalar üzerinde olumsuz etkisi oldu. Çeşitli sektörlerde ciddi sorunlar oluştu. Maalesef bankacılık sektörü yani iyi günlerde olduğu gibi kötü günlerde hareket etmediği için kamu bankalarının öncülüğünde bir ekonomi kredilendirmesinin olduğunu gördük. Özel bankalar buna çok katkı vermedi. Daha yeni yeni özel bankalar aramıza katılıyorlar, öyle söyleyebiliriz. Yani 2019'un özeti aslında bir toparlanma çabasının olduğu yıldı ve bunun sinyallerini de gördük. İşte 2019'un 3. çeyreğinde çok küçük de olsa Türkiye yeniden bir büyüme rakamı yakaladı. 2019'un son çeyreği için daha iyi bir büyüme bekliyoruz. %5'lere yakın bir büyüme görünüyor. Bunlar öncü göstergeler olması açısından son derece önemli. Ama tabii her şey toparlandı, eskisi gibi olur mu? Hemen bir anda olmayacak. Çünkü ekonomide olumsuz konular bir anda piyasada karşılık bulurken toparlanma biraz zaman alır. Yani gecikmeli gelir etkisi. İşte o gecikmeyle beraber yavaş yavaş da işte enflasyon tarafında tek haneyi gördük. Tek baz etkisiyle tek haneye geldik. Yani bir tekrar bir tık %10'a çıktık ama orada toparlanma çok önemliydi. Çünkü 24'lerden geldik. Hatta o kur atağından önce 15-15,5 seviyesindeydi enflasyon. Onun da çok altına gelmiş olduk. O açıdan önemliydi. Diğer bir enflasyon kalemimiz bizim üretici fiyatları endeksi. Yurt içi üretici fiyatları endeksi. Orada çok anormal rakamlara gelmiştik. %46'lara gelmiştik. Orada çok ciddi bir rahatlama oldu. Bu bizim için son derece önemli. Çünkü orada üfeden tüfeğe geçişkenlik var. O önemliydi. Orada düşüş sağlandı. Risk primleri, ülkenin CDS primleri oldukça ciddi bir toparlanma kaydetti. Bu da önemli çünkü yabancı yatırımcının ve Türkiye ekonomisini dışarıdan okuyanların en çok baktığı göstergelerden bir tanesi. Orada çok önemli bir toparlanma oldu. O Türkiye açısından önemliydi. Bununla birlikte tabii bu toparlanmalar, ekonomi tarafında bu toparlanmalar gelirken ekonomiyi etki edecek, algıyı da toparlayacak birkaç tane olumlu gelişmeyi de Türkiye'ye hayata geçirebildi. Bunlardan bir tanesi Doğu Akdeniz konusu. Biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de uzunca bir süreden bu yana işte İsrail'in, Mısır'ın, Güney Kıbrıs'ın, dönem dönem Yunanistan'ın, İtalya'nın, hatta bakıyorsunuz Fransa'nın, Rusya'nın dahil olduğu tartışmalar vardı. Türkiye bu tartışmaları zaten kendi sondaj gemilerini getirip Kıbrıs'ın ada olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin garantör ülkesi olarak o haklardan dolayı sondaj çalışmalarını yapıyordu. Bunun üzerine bir de biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Libya mutabakatını ekledi ve orada münhasır ekonomik bölge tartışmalarında Türkiye'nin elini güçlendirecek, Birleşmiş Milletler'de masada güçlü olmasını sağlayacak çok kritik bir anlaşmaya imza attı. Aslında dengeleri tamamen değiştirdi Türkiye. Bu da çok kritik öneme sahip. Zira burada da olduğunu düşündüğümüz rezervlerin kimin tarafından kullanılacağı konusu önemliydi. Türkiye burada kendi alanını belirlemiş oldu ve bir bakıma da hani sadece enerji veya işte bu denizdeki münhasır ekonomik bölge tartışması olarak okumayalım bunu. Türkiye uzun yıllar sonra ilk kez hapsedilmeye çalışıldığı o Akdeniz'in çok küçük bir bölümünden kendisini çıkartmış oldu. Yani algısal önemi de son derece büyük bunun. O Yunan adaları üzerinden Türkiye'ye kurulmaya çalışılan o sıkıştırma politikasını Türkiye bypass etmiş oldu. Bu açıdan da algısal olarak da çok kritik öneme sahip. Yani orada doğalgaz çıkmasa bile o bölgede Türkiye artık Akdeniz'in ortasına kadar kendisinin bir alanı olduğunu ispat etmiş oldu Libya mutabakatıyla. Bu kritik öneme sahip. Bir diğer konu Kanal İstanbul tartışmasıyla beraber yeniden gündemimize geldi. O da şu: Türkiye sadece fiziki güvenliğini değil, ekonomi güvenliğini sağlayacak politikaları da yeniden hayata geçirmeye başladı. 2019'un en kritik gelişmelerinden birisi bence buydu. Bir tanesi buydu. Çünkü Kanal İstanbul projesi bir inşaat rantı projesi değil. Yani böyle bir ucuzlaştırma politikası var ama şimdi bugün Boğaz'dan güvenli gemi geçiş sayısı yılda ortalama 25 bin. Yani güvenli geçti, hiçbir sorun yaşamayız diye bir hesap yaparsak 25 bin gemide kalmamız gerekiyor. Oysa bugün ortalama Boğaz'dan 50 bin gemi geçiyor. Ve önümüzdeki yıllar için projeksiyonlar ilk etapta 78 bin, sonra 96 bin. Yani İstanbul Boğazı'nın bu güvenli geçişi kaldırma şansı yok. Bu bir, bu güvenlik tarafı, fiziki güvenlik tarafı. İkinci taraf şu: İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin önemli bir kısmının taşıdığı yükler itibariyle zaman çok önemli. Yani orada işte saatlerce, günlerce, haftalarca gemilerin geçiş sırası bekleyeceği bir döneme giriyoruz. Çünkü burada da ticaret arttıkça, yani dünyanın ekonomik ağırlık merkezi batıdan doğuya doğru hareket ettikçe, Türkiye'nin o siklet merkezi haline gelmesi Türkiye'nin limanlarını ve Türkiye'nin etrafındaki denizleri daha kıymetli hale getiriyor ve buradaki gemi trafiği artıyor. Buradaki gemi trafiğinin artması da boğazlardan geçişte sıraların sıra olması anlamına gelecek. Saatlerce, günlerce, haftalarca beklemek zorunda kalan gemiler olacak. Şimdi bu gemilere biz ikinci bir su yolu açmak zorundayız. Bir alternatif üretmek zorundayız. Hani diyorlar ya, boğazdan bedava geçerken niye kanaldan para verip geçsin? Şimdi gecikmelerde 120 bin, 200 bin, 300 bin dolar tazminat ödeyen gemiler var. Dolayısıyla oradan hani 50-60 bin dolar verip geçmek varken Boğaz'da sıra beklemeden bu tazminatları vermeyecekler. Onun için bu Kanal İstanbul projesinin böyle de stratejik, Türkiye'nin ekonomi güvenliği açısından ciddi bir önemi var. Bu da bence yılın son döneminin önemli gelişmelerindendi. Bir diğer gelişme de geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli otomobil konusuydu. Bu da çok stratejik öneme sahip. Yani sadece bir otomobil üretip işte bunun satışı ile ilgili bir konu değil bu. Türkiye'nin orada seçtiği stratejinin aslında Türkiye sadece bu işlerle ilgilenirse ne kadar iyi işler çıkartabileceğinin de bir göstergesi. Çünkü tamamen elektrikli bir otomobil. Dünyanın gittiği yer burası. Türkiye ilk kez bir otomobil üretecek ve bunu elektrikli yapacak. Bu kritik öneme sahipti. Orada da bence önemli bir vizyon göstergesi var. Bunların dışında da işte biliyorsunuz Barış Pınarı operasyonu ile beraber Türkiye'nin orada oluşturduğu güvenli bölgeye, bu güvenli bölgenin oluşturulmaya başlamasının ardından Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat, hani Amerika dönem dönem mutabakata uymuyor, bunu biliyoruz, ama en azından Türkiye'nin orada terör saldırılarını önleyecek şekilde ve Suriyelilerin yeniden ülkelerine dönmesini sağlayacak şekilde oluşturduğu bölge 2019'un önemli gelişmelerindendi. Bunların hepsinde bir maliyeti oldu tabii. Çünkü hepsi milyarlarca dolarlık harcama kalemi gerektiren şeylerdi. Bir taraftan bunu yapabildiniz. Bir taraftan projelerinizi hayata geçirdiniz. Bir taraftan güvenli bölgeyi oluşturuyorsunuz. Bir taraftan Akdeniz'de sondaj yapıyorsunuz. Bir taraftan Akdeniz'in öbür tarafıyla mutabakat yapıyorsunuz. Bir taraftan NATO'ya NATO olduğunu hatırlatmaya çalışıyorsunuz. Bir de böyle bir şey var. Yani şu anda Türkiye'nin NATO'daki üyeliğinin stratejik önemini yeni yeni kavramaya başladılar. Diğer taraftan bütün engellemelere rağmen S-400 konusunda Türkiye çok kritik adımlar attı. İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı, şimdi insansız savaş uçağı çalışması. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğunuzda ortaya şu çıkıyor: Türkiye aslında sadece bu işlerle ilgilenseydi, yani Suriye sorunu olmasaydı, Irak'ta bu terör sorunu olmasaydı, bu Amerika'nın ikide bir getirdiği ekonomik yaptırımlar olmasaydı, bakın neler yapabiliyormuş. Bu açıdan algısal olarak bütün bunlar kritik öneme sahipti.
Peki ya 2020 ne olur size
şimdi
göre?
2020'de de ticaret savaşlarının gölgesi devam edecek dünya ekonomisinde. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in arasındaki bu ticaret savaşları aslında bir Çin'in hegemonik güç olmasını engellemeye yönelik Amerikan stratejisinden kaynaklanıyor. Amerika her fırsatta Çin'i aşağı çekmek için elinden geleni yapacak. Şimdi biz Çin'in büyüme ortalamasını bir 10 yıl kadar %10-11 civarında görmüştük ki bu Çin için normal bir büyüme sayılıyordu. 2014 yılında Çin Başkanı, Devlet Başkanı Xi Jinping %7 demişti yeni normal Çin'in büyümesini. Bugün 5,5'larda. Dolayısıyla Çin'de o büyümesi yavaşlamaya başladı bir taraftan. Burada son yıllardaki, birkaç yıldır devam eden ticaret savaşının etkileri de önemli. Bu birinci risk 2020 için. Brexit, tamam, Boris Johnson yeniden çok ciddi bir çoğunlukla seçildi. Bu kez Brexit tamamlanacak, kabul. Ama Brexit sonrası Avrupa Birliği ne olacak? Türkiye'nin Avrupa Birliği ile gümrük birliğini güncellemesi konusu var. Bir an önce güncelleme yapmak zorundayız. Çünkü aleyhimize çalışmaya başladı bu süreç. İngiltere ile ne yapacağız? Çünkü ikili ticaret anlaşması yapmamız lazım. Orası önemli. Bölgesel riskler, işte Suriye konusu, İdlib konusu. Bakın bugün İdlib'den yeni bir göç dalgası riski var. Türkiye'nin bunu artık tek başına yönetemeyeceği aşikar, bu konu var. Suriye'de bir türlü istikrar sağlanamadı, bu konu var. İşte Irak'ta biliyorsunuz ikide bir orada terör devleti kurmaya yönelik çalışmalar var. Türkiye bunu engelliyor. İran ambargoları Türkiye'yi ekonomik olarak etkiliyor. Çünkü hemen komşumuz. İşte Akdeniz'deki gelişmeler var. Yani aslında 2019'da 2020'nin inanılmaz bir farkı olmayacak. Yine bütün riskleri biz 2020'ye taşıdık.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Geldiğiniz için, programımıza katıldığınız için. Polis Akademisi öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Burası TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışa geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kıyı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Antalya il geneliyle Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli sağanak, Antalya il merkeziyle Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Konya ve Karaman çevreleri Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyiyle Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ankara çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı 4. İstanbul çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10, İzmir çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9, Erzurum çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2, Amsterdam az bulutlu 7, Atina yağmurlu 8, Bağdat açık 21, Berlin az bulutlu 6, Paris az bulutlu 8, Roma az bulutlu 11, Saraybosna parçalı bulutlu 0'ın altında 1, Kiev hafif kar yağışlı 0'ın altında 2, Londra parçalı bulutlu 9, Moskova hafif kar yağışlı 0'ın altında 1, Lefkoşa sağanak yağışlı 15, Madrid az bulutlu 13, Mekke açık 29, New York yağmurlu 10, Viyana az bulutlu 4 derece olacak.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, iyi sabahlar.
Teşekkür ediyoruz. Sizinle iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. 2019'un sonuna geliyoruz artık. Bugün takvimler 30 Aralık'ı gösteriyor. Dolayısıyla 2019'un bir değerlendirmesini yapabiliriz bugün programımızda. 2019'da Türkiye'de ve dünyada ne tür gelişmeler oldu, neleri konuştuk, ona bir göz atabiliriz. 2019 deyince sanıyorum Orta Doğu'nun ve orada yaşanan gelişmelerin bol bol konuşulduğu bir yıl oldu. Pek çok da alt başlığı var. İran, Suriye, Irak, orada yaşanan gelişmeler bizim konularımız oldu. Siz nasıl değerlendirirsiniz Orta Doğu başlığında 2019'u?
Vallahi Suriye merkez olmayı sürdürdü. Fakat Orta Doğu'daki deprem Kuzey Afrika'ya uzandı. Ondan sonra işte biliyorsunuz önemli gelişmeler söz konusu oldu. İktidar değişti Sudan'da. Yemen'de yani nispeten daha çatışma azaldı ama denklem değişiyor. İstikrarsızlık sürüyor. Çok büyük bir insani felaket yaşandı geçen yıl Yemen'de. Doğu Akdeniz'de sular kaynamaya devam etti. Hiçbir şey yok. Gerginlik konusunda azalma söz konusu değil. Türkiye'nin Libya ile yaptığı bu şeyle ilgili, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ile ilgili yaptığı anlaşma, münhasır bölgelerle ilgili anlaşma bütün dengeleri değişti. Gerginliği bir miktar daha artırdı, dengeleri değiştirdi. Diğer tarafta Körfez'de sular bir hayli ısındı. Özellikle İran'la Amerika arasındaki gerginlik yeni boyutlar kazandı. Gerginliğin bir ayağı da Irak'taydı. Irak'ta yaklaşık 1000'e yakın insan öldü. Hükümet karşıtı gösterilerde, İran ve hükümet karşı gösterilerde. Bu olayların arkasında Amerika olduğu söylendi, tartışıldı. Nihayet dün de yine şeydeki Irak ve Suriye'deki Hizbullah hedeflerini vurdu Amerikan uçakları. Beş büyük karagahını vurdu. Dolayısıyla gerginliğin azalmasına dönük herhangi bir emare yok. Yani Orta Doğu'da bütün şeyle devam ediyor. Ne derler? Çatışma iklimi devam ediyor. Türkiye Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyonundan sonra Zeytin Dalı'ndan sonra Barış Pınarı operasyonunu yaptı bu yıl içerisinde. Büyük bir denge değişikliğini gerçekleştirdi Suriye'de. Amerika ile ve Rusya ile ayrı ayrı anlaşmalar yaparak sınır bölgesinden daha derine PKK'nın gitmesini temin edecek bir süreci başlattı. Bu süreç halen daha devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn arasında kalan bölgede ise bir fiili bir hakimiyet sağladı ve bu bölgede istikrarı sağlamaya dönük sivil katkılar, destekler halen daha sürüyor. Bölgenin imarı vesaire, sağlık hizmetleri, sağlıklı suya ulaşım gibi. Velhasıl Türkiye açısından ilginç bir yıl oldu. Önemli bir yıl oldu daha doğrusu. Diğer taraftan senenin sonuna doğru bu Libya'da olup bitenlere dair bu süreçte Türkiye'nin attığı adımlar aslında Türkiye'nin dış politikasında bir tür yılı çerçevelemiş oldu. Neydi bunlar? Türkiye'nin güney-batı bölgesinden, Marmaris-Bodrum bölgesinden, Fethiye bölgesinden Libya'ya kadar uzanacak bir koridor üzerinden Türkiye Libya ile komşuluğunu ilan etti ve deniz sahasının paylaşımıyla ilgili bir anlaşma yaptı. Bu Doğu Akdeniz'de İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan eksenli küresel güçleri ve şirketleri de içine alan bir Türkiye'yi kenara alma projesinin adeta ortasına bir kama gibi girdi bu anlaşma ve büyük bir şok yarattı özellikle Yunan iç politikasında. Şimdi Yunanlar Hafter güçleriyle yapacakları görüşmeler üzerinden kendilerince bir denge sağlamaya çalışıyorlar ama halen daha dengeyi sağlayabileceklerine dair bir fotoğraf yok. Türkiye hamlesinin arkasını dolduruyor sizin bahsettiğiniz gibi. Yaptığı askeri anlaşmaların içine fiili askeri kapasiteyi de katacak kadar bu son önümüzdeki günlerde meclisten geçecek tezkereyle birlikte meseleyi çok farklı bir aşamaya taşımış durumda. Yani Türkiye diyor ki biz şeyin Trablus hükümetinin yani Birleşmiş Milletler tarafından resmi Libya'nın temsilcisi olarak gören hükümetin arkasındayız ve askeri kapasitemizle onun arkasındayız. Ne gerekirse onu yapacağız. Bu da tabii Libya'daki çatışmaların göründüğü kadarıyla dengesini değiştirmiş durumda. Çünkü Hafter, arkasındaki güçler, Amerika ve Rusya, İsrail, Suudi Arabistan gibi yapılar ve Hafter'in kirli sicili ve tarihi dikkate alındığında Libya için çok büyük bir kaos, karmaşa ve bir belirsizlik fotoğrafını söz konusu ediyordu. Yani Trablus'un da Hafter tarafından işgaliyle beraber bambaşka bir yere Livya'nın savrulabileceği öngörülüyordu. Oysa bu koşullarda Türkiye'nin davet edilmesiyle birlikte sahaya dengelerin değişebileceğine dair yorumlar var uluslararası planda. Bunu çok ciddiye alan çevreler var dengenin değiştiğine dair. Bu mesele Türkiye iç siyasetinde de tartışılıyor. Muhalefet Türkiye'nin Libya'da ne işi var sorusunu soruyor. Muhtemelen bunun cevabını bugün Dışişleri Bakanı muhalefet liderleriyle yaptığı görüşmelerde onlara aktaracak, verecek. Beklentimiz, ümidimiz muhalefeti Dışişleri Bakanımızın ikna edebilmesi. Çünkü son derece problemli bir yerde, Türkiye'nin çıkarlarıyla ilgili, direkt ilgili bir yerde Libya'da Türkiye'nin yaptığı bu askeri hamlenin Türkiye'de arkasına milli bir iradeyi ve milli bir bütünlüğü koyarak yapmasında çok büyük yarar var. Yani Türkiye'nin kendi içinde bile tartışıldığı bir destek uluslararası bölgesel planda zayıflamış bir görüntü verebilir. Bundan kaçınmak gerekiyor. Ben halen daha birkaç gün var. Perşembe günü yapılacak muhtemelen oylama. O zamana kadar muhalefetin oyunun rengini değiştirmesinin çok sembolik anlamı olacağını düşünüyorum. Yoksa AK Parti ve MHP milletvekilleriyle bu oylama geçebilecek durumda. Fakat umalım ki diğer muhalefet partileri de bu desteği versinler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi topyekün böyle bir iradenin arkasında olduğu fotoğrafını verebilsin. Yani büyük beklentimiz bu yönde. Diğer taraftan yine bu yıl biliyorsunuz Brexit tartışmalarıyla geçti Avrupa'da. Yani iki konu var. Avrupa'nın iki konusu var. Bir göçmen sorunu, bir Brexit.
Göçmen sorununun da aslında Orta Doğu'yla bağlantısı var.
Yani halen daha göçmen sorununun Avrupa Birliği siyasetindeki gölgesi devam ediyor. Yani halen daha bunun oluşturduğu Avrupa'daki bunalım ırkçı partilerin gittikçe gücünü artırdığı bir iklimin oluşmasına sebep oluyor. Onu fark ediyoruz. Diğer tarafta Brexit, İngiltere Avrupa Birliği'nden kopacak mı, kopmayacak mı vesaire tartışmaları nihayet bu yıl içerisinde şeyini buldu, cevabını buldu. Geçen ay içinde, bu ay içinde, yani bu yılın son ayı içinde İngiltere'de yapılan seçimle birlikte Boris Johnson ve partisi çoğunluğu sağlayarak uzun zaman sonra İngiltere'de istikrarlı bir siyasi iktidarın oluşumuna öncülük etmiş durumdalar ve bu istikrarlı bir şekilde Brexit'in gerçekleşmesi, bu kopuşun istikrarlı gerçekleşmesi anlamına geliyor.
Peki. Yine Avrupa'ya bakarsak Fransa başlığı çok önemliydi. Fransa çok hareketli bir yıl geçirdi. Evet. Şu an grevler devam ediyor. Sarı yeleklileri çok konuştuk yıl boyunca. Neler söylersiniz?
Yani aslında siyasetin en renkli küresel siması olarak şey görülüyor ama Trump başı belada, işte azil edilecek vesaire. Macron da yani Trump'tan daha az renkli bir siyasetçi değil. Yani bütün dünyaya, Orta Doğu'ya vermek istediği ayarlarla ülke içinde oluşan istikrarsızlık ve istikrarsızlığı yönetmekteki beceriksizliği üst üste düştüğünde bir karikatür gibi duruyor gerçekten. Özellikle son haftalarda bu ay içerisinde Paris'te ortaya çıkan yaygın grev dalgası ciddi bir sarsıntıya sebep oldu. Dediğiniz gibi aylarca süren sarı yelekler hareketi yine Macron iktidarını sarsan önemli gelişmelerden birisi. Macron içeride sahip olduğu toplumsal desteği, politik desteği kaybettikçe bölgesel ve küresel roller oynayarak, onlara soyunarak bu açığı kapatmak istedi. Fakat ne kadar kapatabildiği son derece şüpheli. Yani işte diyelim ki bu hamlelerinden birisi şeydi, NATO zirvesinde yaptığı çıkıştı. Bu çıkış boşa çıktı. Yani sonunda dedi ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. NATO liderleri cevap verdiler. Böyle bir şey yok, beyin ölümü gerçekleşmesi yok. İşte sebep gerekçe olarak NATO'ya rağmen Türkiye'nin Suriye'de attığı adımları gösterdi. NATO beyin ölümü gerçekleşmeseydi Türkiye bunu yapamazdı. Niye bir şey yapamıyoruz? Aslında NATO'nun en büyük gücünün lideri tarafından, bizzat Macron tarafından, Amerikan Devlet Başkanı Trump tarafından bu cevap ona verildi. Türkiye bu birliğin en önemli ülkelerinden birisidir. Teröre karşı mücadelede, göçmen sorununda büyük bir katkı yaptı. NATO'ya da büyük katkı yapan güçlerden birisidir dedi. Yani bir tür tırnak içinde refüze etmiş oldu. Dolayısıyla Macron Avrupa siyasetinde boşa çıkan bir vites gibi adeta. Vites büyütmeye çalışırken vites küçültmek zorunda kalan bir siyasetçi durumunda. Yine Almanya ile Merkel ile ilişkilerinde de beklenen sıçramayı, hamleyi yapamadı. Yani biraz Merkel'in geri çekilmesi, Almanya'nın bir miktar geri çekilmesini fırsat bilip bir liderlik üstlenme ihtiyacı duydu. Bunu da iç siyasete dönük olarak ihtiyacıydı gerçekten ama bunu da başarabilmiş görünmüyor. Yani Avrupa siyaseti de özel olarak bakıldığında geçen yıl karışık bir fotoğraf verdi.
Amerika Birleşik Devletleri tabii ki çok önemli bir başlıktı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerini çok konuştuk yıl boyunca. Bir diğeri ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın azil süreci, ilerleyen süreç, gelinen son durum. 2019 boyunca Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili konuştuğumuz konulardı. Nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, çok konuştum bu programda sizinle. Birkaç boyutu var meselenin. Bir, yani Trump'ın azil sürecini hızlandıran gerekçeler var. Bunlar birkaç başlık altında değerlendirilir. Bunlardan birisi seçim sürecinde kendisinin muhatap kılındığı soruşturma konuları. İki, bu muhtemel rakibinin oğlunun Ukrayna'da yürüttüğü ticari faaliyetlerin sırların deşifre edilmesiyle ilgili bugünkü soruşturmaya konulan en önemli şey. Diğer taraftan da bu başkanlığından bu yana yürüttüğü ekonomi politikalarıyla Amerikan ekonomisini içeride toparlama kabiliyeti demokratları bir hayli gelmiş durumda. Gerekçesi bundan hareketle anlaşıldığı kadarıyla bir seçim yoluyla Trump'ı yenmenin zorluğunu düşünüyor olacaklar ki temsilciler meclisinden geçirdiler meseleyi. senatoya geldi ve azil süreci sürüyor. Yani bu süreç ister azille son bulsun ister bulmasın Amerikan siyasetine ağır bir darbe vurduğu, büyük bir kargaşaya sebep olduğu muhakkak. Nasıl sonuçlar ortaya çıkaracağını zaman içinde göreceğiz. Diğer taraftan Trump'ın başkanlığından itibaren Türkiye ile ilgili yürüttüğü siyaset belli konularda bizim için büyük maliyetler üretse bile halen daha Obama döneminden devralmış Türk-Amerikan ilişkilerinin nefes alması için belli fırsatlar yarattı. Orada da Türkiye Amerikan iç politikasının kendi iç dengeleriyle ilgili fırsatları kullanmış oldu. Yani bunlar neydi? İşte S-400 niye aldı Türkiye? Büyük bir Amerikan iç kamuoyunda da tepkiye çevrildi bu Pentagon'dan demokratlardan kalkarak. Buna Türkiye'nin yanıtına sahip çıktı Trump. Dedi ki Obama vermedi. Obama yönetimi vermedi. Bunlar da ne yapsınlar? Gittiler almak zorunda kaldılar.
Patriotlarla ilgili.
Tabii hatırlayalım. Bununla ilgili en sert çıkışı Japonya'da zirvede G20 zirvesinde yapmıştı. Dolayısıyla ondan itibaren yani Türkiye ilişkilerinin düzelmesine dönük daha ılımlı bir dili kullandığını Trump'ın söyleyebiliriz. Bu da bir miktar Türk-Amerikan ilişkilerinde Türkiye'nin nefes alması fırsatını üretti. Rahip Brunson meselesiyle ilgili oluşmuş gerilimde ise Türkiye ekonomisi çok büyük zarar gördü. Bu boyutuyla da Trump'ın Türkiye'ye negatif faturası diyelim hadi bunu.
Evet. F-35'ler başlığı var.
Ardından işte şeyler devreye girdi. Yani Türkiye haklı olsa bile bazı yaptırımların Türkiye'ye karşı devreye sokulmasının doğru olduğu konusunda genel bir konsensüs oluştu Amerika'da. Trump dahil ama bunları yumuşatma, zamana yayma, bir kısmını devreye sokmama gibi araçları Trump'ın kullandığını görüyoruz. Bunların bir kısmı önümüzdeki yılın ilk ayları içerisinde bazıları devreye girecek bu yaptırımların. Yani Türk-Amerikan ilişkilerinde en çok gerilime sebep olan konulardan birisi de Türkiye sınırlarında YPG-PKK yapılanması Amerika'nın verdiği destekti. Bu çok önemli bir krizdi. Bu Amerika'nın geri çekilmesi ve Türkiye ile bu konuda anlaşmasıyla büyük çapta havası alındı ve rahatlama sağlandı. Ben bundan sonra Türk-Amerikan ilişkilerinin daha yönetilebilir bir vasatta yürüyeceğini, gelişeceğini düşünüyorum. Yani bu Suriye meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Orada atılan adımlar durumu rahatlatacaktır. Beklentimiz o yönde. Bu yıl inşallah Türk-Amerikan ilişkileri daha iyi olacak.
Peki. Geçen yıl en çok konuştuğumuz konulardan biri Suudi Arabistan ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen Kaşıkçı cinayetiydi. Gelinen son noktada bu cinayette adı geçen bazı kişilerin ceza aldığı ama esas Suudi Arabistan prensine yakın olan isimlerin bu olaydan ceza almadan kurtulduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin çok büyük tepkisini çekti. Mahkemenin verdiği karar. Nasıl değerlendirirsiniz bu açıdan gelinen son durumu?
Yani büyük bir trajediydi. Dramdı İstanbul'da yaşanan. Ve bütün belirtileriyle soruşturmaya muhatap aktörleriyle birlikte kurumsal olarak Suudi Arabistan devletinin yürüttüğü bir eylem sonunda bu trajik olayın gerçekleştiği aslında ortaya çıktı. Fakat yıl sonunda bu yılın sonuna doğru bu ay içerisinde ortaya çıkan yargılama sonuçları büyük bir hayal kırıklığını oluşturdu. Yani bir asıl sahiplerin, işi projenin sahiplerinin bir tür temize çekilmesi anlamına gelecek neticeler ortaya çıktı. Zaten bu yargılamaları hangi koşullarda nasıl sürdü, nasıl oldu filan da bir sır. Yani bunlar nasıl yürüdüğü bilinmiyor. dünya kamuoyuna açık olmayan yargılamalar. Fakat sonuçlar dünya kamuoyunu tatmin etmedi. Fakat bu krizin yönetilme biçimi, başta Başkan Trump'la Veliaht Prens bağlamında düşünüldüğünde, zaten dünyada yönetilme biçimi işin kapatılmasına dönük bir siyasetin devrede olduğunu ortaya koyuyordu. Yani aslında bu tablo bizi şaşırtmadı. Dünyayı da şaşırtmadı. Çünkü farklı bir zeminde yönetildi ki iş, yani anladık ki biz dünyanın güçlü merkezleri bu işi örtbas etmeye, kapatmaya çalışıyorlar. Bu da bence meselenin ikinci trajik boyutuydu. Yani birinci trajik boyutu 21. yüzyılın ilk 20 yılı içerisinde bir insan İstanbul, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda eritilerek yok edildi. Bu çok büyük bir trajedi.
Evet.
İkinci trajedi, bütün bir insanlık büyük bir tepki göstermesine rağmen dünyanın egemen güçleri bu cinayeti örtmeye, kapatmaya dayalı bir siyaseti devreye soktular. Ve bu mahkeme kararlarıyla da mümkün olduğu kadar kapatmış görünüyorlar kendileri açısından. Yani her bakımdan çok üzüntü verici bir tablo. Yani uluslararası toplum, hukuk, insan hakları vesaire, yani Birleşmiş Milletler başta olmak üzere dünyanın uluslararası kurumları vesaire, bütün bunların herkesin gözünlüğünde olan biten bir hadise bir tür tavsanarak temize çıkarılmaya çalışılıyor bazı güçler. Bu çok trajik yani. O zaman yani dünyadaki uluslararası kurumların, uluslararası hukukun ne anlamı var? Bunlar olabiliyorsa eğer, egemenlerin hukuku her şeye hakim oluyorsa, o zaman bütün bunların ne anlamı var? Bu soru ister istemez haklı bir şekilde soruluyor. Bundan sonra da sorulacaktır ama çok insanlık için çok öğretici ve yaralayıcı bir sonuç olduğunu özellikle söylemek gerekiyor. Tabii bizi ilgilendiren taraflarından birisi şuydu. Aslında bu cinayetin projelendirilme biçimi, yönetilme biçimi öyle anlaşılıyor ki cinayeti Türkiye üzerine yıkacak bir stratejiye dayanıyordu. Fakat öyle garip olaylar oldu ki bu cinayet süreci içinde, Türkiye'nin sorunu mükemmel yönetmesiyle birlikte, yani cinayetin nasıl işlendiği açığa çıkmış oldu.
Evet.
Oysa beklenen şey şuydu, Türkiye bu gazeteciyi yok etti, hesap versin, bu gazeteci nerede vesaire, iş oralara gidecekti. Oysa gazeteci başkonsoloslukta öldürülmüş, eritilmiş yani. Yani Türkiye'nin asla cevap veremeyeceği bir kötü tablo içinde Türkiye hapsedilerek uluslararası planda mahkum edilecek bir süreç başlanacaktı. Oysa Türkiye çok akıllı ve milimetrik süreci yöneterek bu büyük yükü aldı, yüklenmesi gerekenlerin sırtına bıraktı. Uluslararası toplum da çok büyük bir takdir gösterdi Türkiye'nin bu tutumuna karşı. Ve dolayısıyla bu acı trajik fotoğraf tablosuyla birlikte halen daha sorumluların boynunda. Yani onlar ne kadar temize çekmeye çalışsınlar. Öyle bir tartışıldı, konuşuldu ki bütün dünya kamuoyunda herkes aslında failin kim olduğunu biliyor, nasıl cinayetin işlendiğini biliyor. Yani yargılamanın nasıl sürerse sürsün, sonuçta ne olursa olsun, küresel dünyanın vicdanında yargılama yapıldı ve sonuçlar ortaya çıktı. Belki en önemli konu da buydu.
Peki bir diğer önemli konu, aslında bütün dünyayı, bütün insanlığı ilgilendiren bir konu. Geçtiğimiz yıl boyu yaşadığımız iklim krizi ve bununla bağlantılı olarak yaşanan doğal felaketler, bunları konuştuk. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Uzmanlar hemen önlem alınmazsa sonunun kötü olduğunu söylüyorlar.
Tabii çok ciddi bir problemin olduğu muhakkak. İşte bununla ilgili veriler, kutuplardaki buzların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, bildiğimiz ekolojik felaketlerin frekans aralığının daralması, iklim değişiklikleri vesaire, bütün şeyle ortada. Bütün bu süreci belirleyen en önemli sebeplerden birisi endüstrileşme, tüketim, ondan sonra fosil yakıtlar vesaire gibi sorunlar. Bununla ilgili dünyanın önemli ülkeleri bir araya gelerek değişik, ta 70'li 90'lı yılların başından itibaren, hatta 80'de ilk defa 80'li yıllarda toplanmış Rio zirvesi, bu yana geçen nereden bakarsanız bakın bir 40 yılda büyük bir uluslararası hassasiyet oluşmuş durumda. Fakat halen daha beklenen netice elde edilemiyor. Çünkü halen daha bu küresel kirlenmenin en önemli ayaklarından birisini Amerika, birisini Çin oluşturuyor. Toplam dünyadaki kirlenmenin yarısından çoğunu bu iki ülke üretiyor. Dolayısıyla iki ülkenin bu ağların içinde yer almadığı, dünyayı yeniden daha ekolojik bir politik algıyla yeniden var etme ve kayıpları tamir ederek yeniden dünyayı tamir etme fikrinde yeteri kadar tercih göstermemeleri, duyarsızlıkları bu çabaları bir yere kadar götürüyor ve bir yerde çabaların tıkanması sonucunu üretiyor. Yani Türkiye bu süreçlerin içinde yer alıyor, kirletmemeye çalışıyor ama zaten Türkiye'nin dünyanın toplam kirlenmesi içindeki payı binde bilmem kaç, yani %1 bile değil. Yani Türkiye gibi ülke, ki Türkiye hatırı sayılır bir endüstriye sahip. Yani diğer ülkeleri düşünün. Dünyanın kirlenmesinden Afrika kıtasının ne sorumluluğu var? Zaten tüketemiyorlar ki kirletsinler. Yani onlar sadece bu ekolojik felaketin sonuçlarını yaşıyorlar. Değil mi? Açlık gibi, tarımsal alanda kuraklıklarla oluşmuş büyük felaketler gibi, beslenme sıkıntıları, özellikle içilebilir su kaynaklarının daralması gibi bir sürü sorunla karşı karşıyalar. Afrika'da bir sürü ülke adeta çökmek ve bitmek üzere bu sebeplerden dolayı.
Evet.
Yani dolayısıyla bu ekolojik meseleler gündemde tartışılıyor ama alınacak çok daha mesafe var. Önümüzdeki yıllarda inşallah çok daha güçlü bir şekilde bu alandaki inisiyatifler güçlenerek sürecin tersiz olmasına ve daha yaşanabilir bir dünyanın kurulmasına ön ayak olur.
Evet. Umarız önümüzdeki sene güzel şeyler konuşuruz İnşallah. Ağırlıklı olarak.
İzleyenlere iyi yıllar dileyelim.
Biz de size iyi seneler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.